Ayrım 16.
Tuhaf tuhaf bir şeyler oluyordu midelerinde. Mideleri yemek tadını unutmuş ve bu alışkanlığını yitirmişti. Birkaç kaşık içip sonra çorbaları bıraktılar. Bisküvileri yediler, süt içtiler. O kadar uzun süren bir açlıktan çıkmalarına karşın öyle paldır küldür saldırmamışlardı yemeğe. Lokmaları yavaş yavaş çiğneyip tane tane yutuyorlardı. Çorbanın dışındakilere el sürmemişlerdi. Abu Zer, Mehmet Ali için bir tabağa yağını süzdürdüğü çorbayı koyup yanına götürdü ve çorbayı içmesine yardım etti. Bayram ile Mesut da yanlarına geldi. Bu akşam tok karnına uyuyacağız dedi Mesut. Uzun bir aradan sonra bakalım böylesi nasıl olacak. İyi olacak, iyi olacak dedi Bayram. Görüşlerde serbest bırakıldı. Anamızı babamızı da göreceğiz. Hakikaten dedi Mesut. İçeride kendi dertlerimizle uğraşırken ziyaretin yasaklandığını bile unuttuk. Ben de Deniz'imi özledim. Onun bukleli kırmızı kurdeleli saçlarını özledim. İnsanın karnı doyunca tatlı hayallere başlıyor dedi Abu Zer. Buradan çıkınca en güzel balıkları sizler için hazırlarım. Bir sürü balıkçı arkadaşım var benim. Onları da çağırırız. Bayram bu öneriye karşı çıktı. Boş ver onları dedi. Biz kendi kendimize eğlenelim. Mehmet Ali öyle de olabilir dedi. Ama balıkçılar başkalarına benzemezler. Onlar denizin coşkusunu, hırçınlığını, yumuşaklığını içlerinde taşırlar. Bin bir macerayla yüklüdürler. Yalnızlığı iyi bilirler. Tenekeden bir darbukanın tıngırtısıyla neşelenmeyi de. Korkuyla korkusuzluk bir aradadır. Hasretle sevda kol kola yürür yanlarında. İşte böyledir balıkçılar. İyi bir av sonrası sohbetlerine doyulmaz. Sevinçten, coşkudan küfelik olana kadar içerler. Boş çıkan ağlardan sonra da çeneleri kilitlenir. Bu kez öfkeden, kahırdan içerler. Onlarla beraber içmek bir zevktir. Abu Zer Mehmet Ali'nin konuşması bitince Bayram'a döndü. Tabii sen gazoz içeceksin unutma dedi. O ana kadar yan ranzalardan birinde oturan ve konuşmaları dinleyen yeni gelenlerden birisi de konuşmaya katıldı. Bu yanık, kara tenli, kara gözlü, parlak suratlı birisiydi. Ben de balıktan anlarım dedi. Abu Zer balık üzerine söyleşecek birisini bulduğu için umutlanmıştı. Balığın nesinden anlarsın dedi. Yeni gelen solungaçlarından anlarım dedi. Solungaçları kırmızıysa balık tazedir. Abu Zer yeni gelenin bu sözlerine uzun uzun güldü. Bravo dostum dedi. Yanımda balıktan bu kadar anlayan birisi varken benim gibi birinin balık üzerine konuşmaya hiç hakkı yok. Bundan sonra sen konuş biz dinleyelim. Bu sözlere hep birlikte güldüler. Konuşmalar ilerleyince yeni gelenin Adanalı olduğunu öğrendiler. Neşeli, çok konuşan ve sık sık küfürler savuran biriydi Adanalı. Konuşurken ağzındaki şekilsiz dişleri ortaya çıkıyordu. Ne yapacaksınız balığı diyordu Adanalı. Bizim oranın kebabını bir yeseniz, yanında incir boğması. Boğma nedir bilir misiniz siz? Ben bilirim dedi Abu Zer. Adanalı iyice yanlarına sokulmuştu. Ya ağabey dedi, senin de bilmediğin yok. O gece sohbet uzun sürdü. Gece sıkışık yattılar. Ranzaları paylaşmak zorunda kalmışlardı. Gece sessizdi. Arada bir nöbetçilerin gecenin sessizliğini yırtan düdük sesleriyle köpek havlamaları işitiliyordu. Adanalı ve yeni gelen birkaç kişinin uykularında etleri koparılıyormuşçasına haykırışları diğerlerinin uykularını böldü. Bu eskiler için normaldi. Çünkü emniyetten sonra buraya gelenlerde uzunca bir dönem böyle haykırışlar görülebiliyordu. Ertesi günü havalandırma saatinde rahatça dolaştılar. Havanın soğukluğunu aldırmadan bir duvardan öbür duvara volta atıp ayaklarını açmak için uğraştılar. Ama vücutları öylesine güçsüz düşmüştü ki birkaç voltadan sonra yorulup duvar dibine çöküp dinlenmek zorunda kalıyorlardı. Buna rağmen Abu Zer bir köşede bitkin bedenini fazlaca zorlamadan jimnastik hareketleri yapmaya çalışıyordu. Abu Zer bunları yapmaya çalışırken kapıda yardımcı belirdi. Abu Zer'in bir köşede jimnastik yapmaya çabaladığını ama pek başarılı olamadığını fark etmişti. Ne o dedi? Birdenbire spor aşkı mı düştü içine? Bir gün önce yapmamak için bir çuval odun yemeği göze alıyordum. Abu Zer yavaşça doğruldu, yardımcıya baktı. Yardımcının hemen arkasında fare surat dikiliyordu. Abu Zer yardımcının sorusuna cevap vermedi. Kollarını iki yana savurarak hareketlerini sürdürdü. Yardımcı Abu Zer'e biraz daha yaklaştı. Sıcak bir yatakta boyun jimnastiğinden vazgeçmişe benziyorsun dedi. Şimdi Abu Zer'in yakınına kadar gelmişti. Yaptıklarından utandı herhalde komutanım dedi fare surat. Bak cevap bile vermiyor. Abu Zer bu sözler üzerine kollarını savurmayı bıraktı. Ona döndü. Burada komutanım varken sana konuşmak düşmez dedi. Bir erin komutanların yanında izin almadan konuşamayacağını şimdiye kadar öğrenmen gerekirdi. Askerliğin en temel kurallarından birini şimdiye kadar öğrenememen çok acı bir şey. Yardımcı fare surata dönerek sen sus dedi ve tekrar Abu Zer'e kendini birden iyi hissetmeye mi başladın diye sordu. Abu Zer yeniden kollarını iki yana sallamaya başlamıştı. Tam olarak iyi hissettiğimi söyleyemeyeceğim dedi. Yalnızca şu anda vücudumun ne durumda olduğunu kontrol etmek istedim. Peki bir sonuca vardın mı? Henüz varamadım ama hala tam güçlenmediğim ortada. Eski günlerime kavuşmam için bir hayli çalışmam gerekecek. Kavuşursun, kavuşursun dedi yardımcı. Burada bütün gün yatıp duruyorsunuz. Ekmek elden, su gölden. Oh, ne güzel hayat. Abuzer şimdi kollarını sallamayı bırakmış, omuz başlarını çalıştırıyordu. Görüyorum ki bizi kıskanıyorsunuz dedi. Öyleyse siz de bize katılabilirsiniz. Bunun için yapacağınız hareket çok basit. Yardımcı Abuzer'i susturdu. Bana bıraksalar sizleri burada bütün gün sırt üstü yatırmam dedi. Saç ocaklarına çalışmaya gönderirdim ve istisnasız günde 18 saat çalıştırırdım. Abuzer, ben de aynı fikirdeyim dedi. Sadece 18 saat çalıştırma konusunda farklı düşünüyoruz. Bana sorarsanız 20 saat çalıştırılmamızı önerirdim. Böylelikle daha çok iş çıkardı ortaya. Eskiden seyrettiğim bir filmde bu söylediklerine benzer sahneler gördüğümü hatırlıyorum. Orada da mahkumları günde 20 saat çalıştırıyorlardı. Ve hatırlayabildiğim kadarıyla onlara da taş kırdırıyorlardı. Ama o arada bazı numaracı, dayanıksız mahkumlar ardı ardına ölüyorlardı. Tabii bu işleri yaptırırken bu tip numaracıların ölmelerine izin vermemek gerekiyor. Ancak filmin sonunda bazı mahkumlar diğerlerini isyana kışkırtmışlardı. Ve sanıyorum oradaki yöneticinin de başına kötü şeyler gelmişti. Yardımcı Abuzer'in gözlerinin içine baktı. Mesela nasıl kötü bir şey gelmişti? Şimdi ayrıntıları anımsayamıyorum. O kadar da kötü bir şey değildi yöneticinin başına gelenler. Yalnızca gırtlaklayıp bacağından bir ağaca asmışlardı. Yardımcı Abuzer'in suratına tedirgin bir şekilde baktı. Bu sözlerinle ne demek istiyorsun sen dedi. Abuzer yardımcının yüzüne bakmadan soruyu yanıtladı. Demek ki dedi taş ocakları yöneticiler için tehlike olabiliyor. En iyisi siz bizleri kömür madeni ocaklarında çalıştırın. Çünkü ben şimdiye kadar maden ocaklarında çalıştırılan mahkumlarla ilgili sonu yöneticiler açısından böyle kötü biten bir film seyrettiğimi hatırlamıyorum. Havalandırma saati sona ermişti. Yeniden koğuşlara döndüler. Koğuşun ısısı dışarıdan farksızdı. Burası da dışarı gibi soğuktu. Herkes battaniyelerin altında kendine bir yer bulma telaşındaydı. Ah diye iç geçirdi Adanalı. Abuzer'in yanına yaklaşarak bizim memlekette böyle soğuk olmaz. En iyisi kışın orada, yazın burada olacaksın. Abuzer Adanalı'nın sözlerini onayladı. Hakikaten iyi fikir dedi. Cezaevi idaresine bu yönde bir istekte bulunalım. Mehmet Ali o kadara gerek yok dedi. Şimdi burada kaloriferleri yaksalar sorun halledilir. Mehmet Ali öksürdü. Yarın doktora çıkalım dedi Abuzer Mehmet Ali'ye. Belki kendisini görmediğimiz süre içerisinde tıp konusundaki bilgisi artmıştır doktorun. Ertesi gün doktora çıkmak için müracaatta bulundular. İstekleri doktora çok müracaat olduğu gerekçesiyle reddedildi ve ancak sıraya yazılabilecekleri söylendi. Müracaattan 10 gün sonra doktora çıkabildiler. Uzun bir beklemeden sonra doktor gelebildi ve çayını içtikten sonra hastaları kabule başladı. Hastalar bu kez içeride daha fazla kalıyorlar, aspirin yerine ellerinde reçeteyle dışarıya çıkıyorlardı. Gardiyan tedavisi uygulaması da kalkmıştı. Sıra Abuzer'deydi. Abuzer'i karşısında görünce nedense doktorun yüzünde belli belirsiz bir gülümseme belirdi. Abuzer'in konuşmasını beklemeden, ''Senin de şikayetin midenden mi?'' diye sordu. Ve Abuzer'in cevabını beklemeden konuşmasını sürdürdü. ''Bu konuda hiçbir şikayet hakkınız yok. Çünkü bunun nedeni kendinizsiniz. Size günlerce yemek yemeyin, aç durun diye ben mi söyledim? Öyleyse neden bana gelip rahatsızlığınızı söylüyorsunuz? Madem açlığı göze aldınız, tedavisini de kendiniz yapın. Bana niye geliyorsunuz? Ne demiş atalarımız? Gülü seven dikenine katlanır.'' Abuzer doktorun masasının önünde dikiliyor, doktoru dikkatle dinliyordu. Doktorun konuşması bitince, size tamamıyla hak veriyorum sayın doktor dedi. Ama bunları vatandaşlara anlatamıyoruz. Madem başına bir iş açtın, hastalandın, doktora neden gidiyorsun? Ben dışarıdayken sizin şimdi söylediklerinizle aynı düşüncedeydim. Adam biniyor otomobiline, yapıyor bir kaza, haydi doktora. Aman doktor, canım doktor, kurtar beni. Be adam, sen otomobile binmeden önce bir kaza olabileceği, yaralanabileceğini, hatta ölebileceğini hiç aklına getirmedin mi? Madem otomobil kullandın ve kaza yaptın, sonuçlarına da katlan. Kendi tedavini kendin yap. Doktora neden gidiyorsun? Bununla da kalsa iyi. Adam maden ocağında 3 kuruş maaş için yıllarca çalışıyor. Kömür tozları ve çeşitli maddeler ciğerlerini eritiyor, o da doktora koşuyor. Şimdi bu adam da bu işin sonucunda ciğerlerinin çürüyeceğini hesaba katmalı ve doktora koşmamalıydı. Öyle değil mi sayın doktor? Tıpkı sizin söyledikleriniz gibi. Nitekim bir gün hastanede çalışan bir arkadaşımı ziyarete gitmiştim. Orada kafası kanlar içinde doktor bekleyen bir adam gördüm. Adam feryatlar ederek bağırıyor ve doktor bekliyordu. O sırada nöbetçi doktor odasındaki telefonla sevgilisiyle konuşuyor ve ona iltifatlar yağdırıyordu. Şimdi doktor sevgilisiyle konuşmasını kafası kırık bir insan için yarıda kesebilir miydi? Nitekim doktor da telefon konuşmasını yarıda bırakmadı. O sırada ben adamın kaldırımda yürürken kafasına bir apartmanın 3. katındaki balkondan saksı düştüğünü öğrendim. Şimdi soruyorum size, burada doktorun ne suçu var? Bu adam yolda yürürken sağına soluna, önüne arkasına, aşağı yukarı baksa ve balkonların altında yürümeyip biraz tedbirli davranıp kafasına yukarıdan bir şeyler düşebileceğini hesaplasa, o saatte hastaneye gelip doktorun rahatını bozmazdı. Ama bizim vatandaşlara bunu anlatamazsın. Ancak burada aydınlatılması gereken bir durum ortaya çıkıyor. Vatandaşlar bu durumlara dikkat etse o zaman doktorlara gerek kalmayabilir. Doktor, tamam tamam anladık dedi. Aklın sıra benimle gırgır geçiyorsun. Ama ben bunları yutmam. Rahatsızlığın neyse onu söyle. Daha önce de söylemiştim. Sağ kolumda şiddetli ağrılar ve idrar yollarımda yanmalar var. Daha önce nasıl bir tedavi uygulamıştık sana? Doktor bu sözleri söylerken gülümsemişti. Abuzer elleriyle dayak yediğini anlatan işaretler yaptı. Kaç çeşit tedavi yönteminiz vardı ki zaten dedi. Bana sizin kendinize has ve sanıyorum eşi benzeri az görülen bir yöntem gardiyan tedavisi uygulamıştınız. Doktor kıs kıs güldü. Fayda sağlamadı mı? Fayda sağladığını söyleyemeyeceğim. Madem tedavi yöntemlerim size fayda sağlamıyor, neden tekrar geliyorsunuz bana? Mesela ben bir kasaba gidip et alsam ve o eti beğenmesem, bir dahaki sefere aynı kasaba gitmem, başkasını seçerim. Bakın bu da doğru dedi Abuzer. Sanırım ben de şimdi serbestçe dışarıda dolaşıyor olsaydım aynı şeyi yapardım. Ama sizin de bildiğiniz gibi burada pek seçme hakkımız yok. Doktor yerinden kalktı. Abuzer'in kolunu bir aşağı bir yukarı kaldırdı. Sonra kolunu bırakıp idrarını yaparken kan gelip gelmediğini sordu ve birkaç ilaç yazıp gönderdi. Abuzer'den sonra Mehmet Ali içeriye girdi. Doktor Mehmet Ali'nin ciğerlerini üstünkörü dinledi. Senin işin bitik ahbap dedi. Mehmet Ali gömleğini giyerken doktora iyileşmesi için neler yapması gerektiğini sordu. Burada zor dedi doktor. İyi bir hastane tedavisi gerekli sana. Mehmet Ali de doktora o zaman kendisini iyi bir hastaneye göndermesini söyledi. Doktor Mehmet Ali'ye bunun için komutana çıkıp kendisini hastaneye göndermesi için ricada bulunup komutandan bugüne kadar yaptıklarından dolayı özür dileyip artık uysal iyi bir insan olduğunu söylemesini, böylelikle belki komutanın onu bir hastaneye gönderebileceğini anlattı. Mehmet Ali doktorun bu sözlerine karşılık hepinizin canı cehenneme deyip kapıyı hızla vurarak odadan çıktı. Mehmet Ali doktorun yanındayken Abuzer onu beklemek için koğuşa geri dönmemiş, gardiyanlarla arasında bu konu yüzünden tartışma çıkmıştı. Fare surat Abuzer'e hemen koğuşa dönmesini söylüyor ve götürmek için kolundan çekiştiriyordu. Abuzer ona arkadaşının ciddi bir rahatsızlıktan dolayı buraya geldiğini, bu yüzden de arkadaşın içeriden çıkıncaya kadar burada bekleyeceğini söylüyordu. Tartışmayla beraber sürekli itişip kakışıyorlardı. Sizleri anlayamıyorum diyordu Abuzer fare surata. Burada arkadaşımı beklemenin size ne zararı var? Peki ne faydası var diyordu fare surat. Faydaları saymakla bitmez dedi Abuzer. Fare surat Abuzer'in bu faydaları saymasına fırsat vermeyerek kolundan çekiştirmeye başladı. Abuzer bir yandan kolunu fare surattan kurtarmaya çalışıyor, bir yandan da müsaade et de şu faydaları sana sayayım diyordu. Abuzer ve gardiyanlar itişip kakışırlarken gürültüleri duyan komutan oraya geldi ve Abuzer'e ters ters bakarak neler oluyor burada diye sordu. Komutanın gelmesiyle birlikte gardiyanlar Abuzer'i çekiştirmeyi bırakarak hazır ola geçmişlerdi. Abuzer az önceki itişmeden dolayı dağılan üstünü başını düzeltiyordu. Fare surattan önce davranarak komutanın sorusunu yanıtladı. Doktor sıramı bekliyorum dedi. Görevli arkadaşlar rahatsızlığımdan dolayı illa oturmamı söylüyorlar. Ben de kendilerine burasının bir askeri cezaevi olduğunu ve kurallar gereği komutanın izni ve istirahat saatleri dışında kimsenin oturamayacağını anlatmaya çalışıyordum. Abuzer'in bu sözleri üzerine fare surat, Abuzer'in yalan söylediğini anlatmak için öne atıldı. Komutan ona doğru bakınca fare suratın yakasının açık olduğunu gördü. Öfkeyle fare suratı iki tokat patlattı ve bir daha onu bu vaziyette görürse çok daha kötü yapacağını yüksek sesle haykırdı ve Abuzer'i işaret ederek bırakın herifi dedi. İsterse otursun isterse ayakta dikilsin. Komutan bu sözleri söyleyip gitti. Gardiyanlarla Abuzer bir süre sert sert bakıştılar. Fare surat Abuzer'in yanına yaklaşıp sesinin dışarıdan duyulmamasına dikkat ederek yavaş bir sesle yalancı herif dedi. Abuzer fare surata gülerek bakıyordu. İnsan her şeye hazırlıklı olmalıdır sevgili dostum dedi Abuzer. İnsanın başına ne zaman neyin gelebileceği hiç belli değil. Kim bilebilirdi ki benim bir gün sokakta yürürken polisler tarafından bir arabaya bindirileceğimi ve bu işin sonunun buralara kadar uzanabileceğini. Mehmet Ali'nin doktorun odasının kapısını sert bir şekilde çarpıp dışarı çıkmasıyla bu sohbet yarıda kaldı. Abuzer Mehmet Ali'nin koluna girip gardiyanların nezaretinde koğuşa doğru yürürlerken arkalarından doktorun öfkeli haykırışları işitiliyordu. 20. Günler ilerledikçe Mehmet Ali hızla kendisini toparlıyordu. Yüzünün rengi günden güne canlanıyor, iskelete dönmüş suratında et birikiyordu. Öksürükleri azalmış, göğsündeki hırıltılar hafiflemişti. Artık havalandırma saatlerinde diğerleriyle birlikte yorulmadan yürüyor, ciğerlerine temiz havayı dolduruyordu. Neşesi de yerindeydi. Çevresiyle şakalaşıyor, daha fazla gülüyordu. Ertesi gün ziyaret günüydü. O akşam ertesi gün ziyaret bekleyenler sakal tıraşı oldular, saçlarını yıkadılar ve heyecanla ertesi günü beklemeye başladılar. Sabah erkenden uyandılar ve ziyaret listesinin okunmasını beklediler. İsmi okunan koğuştan çıkıp ziyaret yerine gidene kadar üç yerde çok sıkı aramadan geçiyordu ve tek başına bu uygulama bile görüşü başlı başına bir eziyet haline dönüştürüyordu. Ziyaret yeri filmlerindeki görüntülerin tersine son derece rahatsız bir yerdi. Küçük küçük bölümlerin önü demir parmaklıklar ve kafes tellerle örülmüştü. Bu tellerin arasında kalın bir cam bulunuyordu. Tutukluyla ziyaretçisinin konuşması görevli gardiyanların gözetiminde gerçekleşiyordu. Görüşme yapanlar bu gardiyanların soluğunu sürekli enselerinde hissediyorlardı ve dolayısıyla görüş görüşlükten çıkıyordu. Tepenizde birisi sizi dinlerken yüreğinizden geçenleri ananıza, babanıza, karınıza, çocuklarınıza nasıl rahatça söyleyebilirsiniz? Hele tepenize dikilen gardiyan ikide birde şifreli konuşmayın, ziyareti kestiririm diye sizi tehdit ederken. Görüş bitiminde koğuşa dönerlerken yine üç yerde aramadan geçiriliyorlardı. Görüş öncesi her şeye rağmen nasıl heyecanlanıyorlarsa, görüşten sonra aynı şekilde bu sefer buruklaşıyor, hüzünleniyorlardı. Mesut bir köşeye çekilmiş yalnız başına oturuyordu. Mehmet Ali pencereden dışarıya, cezaevinin beton duvarlarına dalıp gitmişti. Abuzer günlük gazetelerden birini eline almış, ranzasına çıkmıştı. Gazeteyi sessizce okuyor, bazı yerlerinde kendi kendine gülüyordu. Amerika'da bütün zamanlarını televizyon seyrederek geçiren bir grubun varlığından söz ediyordu bir haber. Abuzer bu habere uzun uzun güldü. Abuzer'in gazeteye bakıp kendi kendine gülmesi Mehmet Ali'nin dikkatini çekmişti. "Hayrola Abuzer," dedi. "Niye gülüyorsun öyle?" Abuzer elindeki gazeteyi Mehmet Ali'ye uzattı. "Yahu şu dünya ne garip bir dünya," dedi. "Bazı şeyleri akıl sır erecek gibi değil. O kadar birbirine zıt şeyler bir arada ki. Bak şimdi burada Etiyopya'da açlıktan ölen insanlardan söz ediliyor. Şurada da Amerika'da bütün günlerini televizyon karşısında geçiren insanların yaşamı anlatılıyor. Şuradaki sayfada trafik kazasında ölenlerin resmi var. Hemen bir arka sayfada da saatte bilmem kaç kilometre sürat yapabilen yeni bir arabanın geliştirildiğinden bahsediliyor. İnan bana bazen her şey öylesine karışık ki." "Evet," diye Abuzer'in sözlerine katıldığını belirtti Mehmet Ali. "Bazıları en güzel yerlerde şiş göbeklerini biraz daha şişirirken, bir yerlerde insanlar açlıktan ölüyor, bir yerlerde bazıları kel aynak kuşlarının nesli tükenmesin diye bağırıp duruyor. Ancak aynı adamlar insanların vahşice öldürülmesi karşısında sesini çıkarmıyor. Elbette kel aynak kuşları yaşamalıdır. Ama bir insan hayatının kel aynak kuşları kadar değeri yok mudur? Ve insanların göz göre göre öldürüldüğü, elektriğe verildiği, çarmıha gerildiği bir dünyada kel aynak kuşlarının yaşama ve neslini sürdürme şansı ne kadardır? Kel aynak ve diğer hayvanların ve de doğanın yaşama şansı ancak ve ancak insanın insan gibi yaşayabildiği bir dünyada mümkündür. Bunun dışında yapılanlar aldatmacadır, kandırmacadır." Abuzer gazeteyi elinden bıraktı. "Ben hiç kel aynak kuşu görmedim," dedi. "Ama leylek gördüm." "Leyleği görmeyen mi var sanki?" diye yan taraftan söze karıştı Adanalı. "Ben aslan bile gördüm." "Nerede gördün?" diye sordu Abuzer. "Hayvanat bahçesinde." Abuzer Adanalı'nın bu sözlerine güldü. "Hakikaten büyük bir iş yapmışsın," dedi. "Aslan görmek herkese nasip olmaz. Hele hayvanat bahçesine gidip aslan görmek herkesin becerebileceği bir iş değildir." Onlar aralarında öyle bir sohbete dalmışken cezaevindeki bir kısımdan slogan sesleri yükselmeye başlamıştı. Mesut pencerenin kenarına koşarak diğer koğuşlarla haberleşme yollarını aramaya koyulmuştu. Koğuştakiler pencerelere yığılmış, hep bir ağızdan sloganlarla diğer kısma destek veriyorlardı. Cezaevindeki bütün mahkumlar bir anda ayağa kalkmışlardı. Sloganlar pencerelerden göklere yükseliyordu. Bu arada gardiyanlar koridorlara dolmuşlar, her an ateşlemeye hazır otomatik silahlarıyla da askerler duvarların üzerlerine dizilmişlerdi. Hava birden son derece gerginleşmişti. Siyasi mahkumlar bütün haberleşme olanaklarını kullanarak olayın gelişiminden her kısmı haberdar etmek için çalışıyorlardı. Mesut bütün dikkatini işine vermişti. Bir süre sonra sloganların nedeni anlaşıldı. Polis her zaman yaptığı gibi yeni askeri yönetimin kendisine verdiği yetkiye dayanarak siyasi tutuklulardan birini cezaevinden alıp yeniden sorgulamak üzere emniyet müdürlüğüne götürmek istiyordu. Koğuştaki arkadaşları da bu arkadaşlarını vermemek için güçleri yettiğince direniyorlardı. Çünkü yeniden sorgu demek, yeniden işkence ve zulüm demekti. Sloganlar saatler boyu sürdü. Cezaevi idaresi durmadan anonslar yaparak sloganların sona erdirilmesini yoksa zor kullanılacağını bildiriyordu. Ancak bu anonslar sloganların gürültüsü arasında kaybolup gidiyordu. Bir süre sonra koğuşun kapıları açıldı. İçeriye ellerinde coplarıyla gardiyanlar doluştular. Koğuş savaş alanına döndü. Gardiyanlar coplarını acımasızca indiriyorlar, diğerleri de bu saldırıya karşı direnmeye çalışıyorlardı. Cop sesleri ve sloganlarla feryatlar, küfürler birbirine karışmıştı. Gardiyanlar koğuşu terk ettiklerinde ayakta tek bir tutuklu kalmamıştı. En iyi durumda olanı dizlerinin üstüne güçlükle doğrulmaya çalışıyordu. Saldırı esnasında Abuzer kendini Mehmet Ali'nin üzerine atmış, gardiyanlar gidinceye kadar öyle kalmış ve bütün gücüyle Mehmet Ali'yi acımasız darbelerden korumak için mücadele etmişti. Burada da büyük ölçüde başarı sağlamıştı. Mehmet Ali saldırı süresince yalnızca bacaklarına ve kaba etlerine darbeler yemiş, belinin üst kısmı yani göğsü, sırt ve kafa kısımları darbelerden kurtulmuştu. Abuzer'in bütün bedeni kötü bir şekilde hırpalanmıştı. Koğuştakilerden iki kişinin kafası yarılmış, birkaçının burunları kanamış, üç dördünün de gözleri morarmıştı. Bir kişi de kolunu tutmuş acıyla inliyordu. Koğuşun görünüşü savaş sonrası görüntüleri andırıyordu. Yataklar, yorganlar birbirine karışmış, yerlere saçılmış, çarşaflar yırtılmıştı. Gardiyanlar koğuşu terk edince Abuzer, Mehmet Ali'nin üzerinden çekildi. Acılarla sızlayan vücudunu yan tarafa bıraktı, bir süre hiç konuşmadan öylece yattı. Mehmet Ali birkaç kez derin nefes alıp rahatladıktan sonra Abuzer'e baktı. Abuzer epey yıpranmış gözüküyordu. O görüntü içini sızlattı. "Sağ ol kardeşim," dedi. "Ama keşke kendini korusaydın." Abuzer gözlerini araladı. Bakışlarını Mehmet Ali'ye çevirdi. "Sevgi ve vefa dolu bakışlardı bunlar. Senin tam anlamıyla iyileşmen gerekiyor," dedi. "İyileşince bir şeyler düşünebiliriz. Burada herkes birbirine gerekli." Mehmet Ali ısrar etmek istedi. Abuzer işaret parmağını dudaklarının üstüne götürerek "sus," dedi. "Bilirsin seni severim. Yalnızca seni değil, Bayram'ı da, Mesut'u da, bizim Adanalı'yı da, buradaki herkesi severim. Ben insanları severim. Yalnızca insan kılığındaki insan olmayanları sevmem. Zaten onlar da bizi sevmiyorlar. Bu bakımdan ortada bir karışıklık yok. Dolayısıyla bu konuda da üzülmeye gerek yok." Abuzer yattığı yerden doğruldu, bakışlarını koğuşta gezdirdi. "Bizim çocuk nerede?" dedi ve yüksek sesle bağırdı. "Hey çocuk, neredesin? Ses ver." Alt ranzalardan birinden ses geldi. "Buradayım. Nasılsın?" "İyiceyim." "Buraya gelebilecek durumda mısın?" "Evet." "O zaman iyisin demektir." "Evet, iyiyim ve yanınıza geliyorum." Bayram alt ranzadan kafasını çıkardı. Çevik bir hareketle üst ranzaya atladı. "İşte geldim," dedi. Abuzer dikkatle ona baktı. Bayram karşısında gülümsüyordu. Abuzer onun canlı ve diri halini görünce şaşırmıştı. "Sen bayağı iyi görünüyorsun," dedi. Bayram şimdi daha fazla gülüyordu. "Evet," dedi. "İyi olduğumu söylemiştim." Mehmet Ali de Bayram'ın haline şaşırmıştı. "Ranza altına mı girdin yoksa?" dedi. "Evet," dedi Bayram. "Baktım dayanılacak gibi değil, kayıverdim ranzanın altına." "Müthiş bir çocuksun sen," dedi Abuzer. "Nasıl aklına geldi orası?"